Tekrar merhaba, herkes buradaysa hepiniz hazırsanız hadi gazeteleri konuşmaya başlayalım artık. Bu sabah ilk yayında Milliyetçi Hareket Partisi liderinin iktidara destek verir şekilde, ki sürpriz olmayan bölümü bu, ama Diyanet İşleri Başkanı'nın abuk sabuk çıkışlarıyla ilgili söylediği inanılmaz sözler, onların üzerinde konuştuk ve ne yapılmaya çalışıyorum, aslında gerçek gündemin ne olması gerektiğinin üzerinde durduk. O yayın şu anda Ünsal.com.tr'de, YouTube'da, iTunes'da, SoundCloud'da, Patreon'da, Spotify'da hepsinde yerini aldı. İzleyebilir, dinleyebilir ya da daha sonra dinlemek veya izlemek üzere indirebilirsiniz. Gazetelere başlayacağız. Siz yayını duyuracaksınız. Sosyal medya üzerinden yapacaksınız aynı duyuruyu. Ben de yapacağım. Herkesi çağıracağım ki hep beraber oturalım, konuşalım. Gazetelerde ne var ne yok. Doğrusunu isterseniz öyle çok fazla bir şey olduğunu göremeyeceğiz ama mesela bugün Çiğdem'in bir yazısı var. Çiğdem Toker'in. Bu U harfi üzerine konuşmuştuk. Yani Ulaştırma Bakanlığı'nın kendi yaptığı metro parçası ile ilgili logo değiştirme girişimini. Onunla ilgili ben de bir şey duyuracağım size. Bu işi çok iyi bilen bir mühendisten, aynı zamanda bu çalışmaların içinde olan bir mühendisten bir mail aldım. Bizim düşündüğümüzün çok daha ötesinde bir şey var aslında. Yani ben de bilmiyordum. Hakikaten öğrendim. Onu göreceğiz. Onun dışında neler yazılmış, neler çizilmiş. MHP liderinin sözlerini gazetelerin içinde bundan sonra yer vermeye gerek yok bana kalır. Hakikaten çok saçma, çünkü onları uzun uzun konuştuk ve bu saatten sonra da oturup tekrar anlatmanın gereği yok diye düşünüyorum ben. Neler var neler yok bir görelim. Gazete Pencere ile başlayalım her sabah yaptığımız gibi. Bugün iktidar ittifakında çatlak manşetiyle çıkmış. İlk yayında size söylemiştim. Doğu Perinçek, Peri Doğunçek, Devlet Bahçeli'nin sözlerini tam ters köşeden görür gibi Diyanet İşleri Başkanı'na çatmış. Normaldir yani, beraber yürüyeceğinizi düşündüğünüz adam Peri Bey ise, Peri Doğunçek ise, bunlar olacaktır. Çok normaldir yani, bir dönem işte Abdullah Öcalan'ın yanında görünüp ondan sonra çıkıp işte Türkçülüğü öne çıkartmak, her dem Çin'le bağlantılı olmak falan, Afganistan'da yaşanandan bir devrim beklemek falan, bunlar normal. Cumhur İttifakı'nın ortağı MHP lideri adli yıl açılışındaki doğa fotoğrafına tam destek verdi. Cumhur İttifakı'nın resmi ortağı olmasa da hükümetin attığı adımları sahiplenen, sık sık iktidara yakın medya kuruluşlarında konuk edilen Doğu Perinçek, vallahi çok güzel toplamış Yavuzlar, helal olsun. Ben bu kadar nazik toparlayamazdım bu cümleyi. Yargı yılı açılışındaki doğa konusunda ittifakla ayrıştı. Perinçek, Ali Erbaş'ın doğasını siyaseten din istismarı olarak gördüklerini açıkladı. Din esaslarına göre toplum düzeni kurulamaz, yargı faaliyeti, adalet dağıtımı da din esaslarına göre olamaz dedi. Perinçek'e göre doğa fotoğrafında sorun Ali Erbaş'ta değil, Erbaş'a gel burada dua oku diyen hükümette. Valla işte yani, duvar saati varsa evde denemesi bedava. Bilim bizim her zaman ışığımız, yol göstericimiz olacak biliyorsunuz. Pilini sökün. Pilini sökün bırakın. Gün içinde iki kere o saatin doğruyu gösterdiğini göreceksiniz siz de kaçınılmaz olarak. Nereden aklıma geldi bilmiyorum. Neyse, olur öyle şeyler. Rüşvete hediye muamelesi. Dün İsmail Küçükkaya'nın programında eski başbakanlardan Adalet ve Kalkınma Partisi'nin eski genel başkanı ve şu anda Gelecek Partisi genel başkanı olan Ahmet Davutoğlu konuk olmuş. Yayın saatimiz çakıştığı için ben görmedim konuk olduğunu. Dün doğrusunu isterseniz başka şeylerle uğraşırken de bakmamıştım buna, ama çok acayip laflar söylemiş. Söylediği lafların hepsi doğru. Hepsi. Ve ilk kez duyduğumuz sözler var bunların içinde. İsmail programda sorularıyla belli ki açmış Ahmet Davutoğlu'nu. Hani o sözleri söylemesi için ona zemin hazırlamış. Ve Yüce Divan'a 4 bakanın gönderilmesi isteğini dillendirdiğinde 17-25 Aralık döneminde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine hediye almak suç mu dediğini anlatmış. Soruyorum, hediye almak suç mu? Vallahi hediyesine bağlı. Yani bu o kadar yanlış bir bakış ki. Neden? Şimdi siz Amerika Birleşik Devletleri Başkanı olsanız bile alacağınız hediyenin maddi değeri belirlenmiş durumda. Onun üstünü alamazsınız. Bakın, bugün devam eden tartışmalar var mesela. Onun için de bir hafıza tazelemesi yapalım. Sabah bunu görünce aklıma ilk o geldi. Mehmet Yılmaz, Hürriyet Gazetesi'nde çok uzun yıllar boyunca orta sayfanın sol köşesinde, yani elinize gazeteyi aldığınızda sağ köşesinde uzun bir sütun yazdı biliyorsunuz. Ve o sütunun en alttaki bölümünü aylar boyunca Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanlığı döneminde Suudi Arabistan kralından aldığı hediyeleri ayırdı. Ve hep şu soruyu sordu, bıkmadan usanmadan. Aldığınız hediyeler nelerdir? Devletin envanterine kaydettirdiniz mi? Biz bunu yeni konuşmuyoruz ki. Ben size bir olay anlatayım, yaşadığım olayı anlatayım mesela. Belki daha önce anlatmışımdır burada ama birinci elden tanığı olarak buna şahit benimle birlikte pek çok parlamento muhabir arkadaşımdır. Meclis Anayasa Komisyonu'nda siyasi etik yasası görüşmeleri sırasında merhum Burhan Kuzu, ki biliyorsunuz bugünün Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde mucididir kendisi aynı zamanda, bu konu görüşülürken, siyasetçilerin hediye alması konusu görüşülürken aynen şu cümleyi kurdu. Bak ben şahidim kardeşim buna. Ben yaşadım bunu. Hala hayattayım. Benimle birlikte pek çok parlamento muhabiri de bunu yaşadı. Siz şunu mu diyorsunuz dedi Burhan Hoca. Ben mesela Kayseri milletvekiliyim. İstanbul milletvekili aslında son dönemde ama Kayserili biliyorsunuz kendisi. Diyelim ki dedi benim seçmenlerimden biri Ankara'ya ziyaretime gelmiş ve bana 2 kilo da pastırma getirmiş. Kardeşim 2 kilo pastırma bayağı pahalı. Bunu kabul edemeyecek miyim? Sorun burada hediyenin değerinin yasalarla tespiti değil. Sizin ahlaken ne kadarına razı olabileceğiniz. Yani orada hediye kavramı altında getirilen şeyin ne olduğunu bilmiyorsanız zaten o yaşa kadar tırıktan yaşamışsınız demektir. Bal gibi, buz gibi, boru gibi biliyorsunuz o hediyenin anlamını. Sorun bunu etik açıdan nasıl değerlendirdiğiniz. Yani siyasetçileri siz bir yasaya tabi tutarak etik açısından bu hediye konusunu değerlendirseniz bile içinde yoksa hiçbir önemi olmayacaktır bunun. E biz nasıl güveneceğiz buna? Devletin bu konuda hassas olmasıyla. Yani bugün Ahmet Necdet Sezer'i Cumhurbaşkanı olarak anarken pek çok açıdan eleştiren biri olarak ben, oğlunun düğünü sırasında köşkün kullanılan elektrik faturasından kendi bölümünü, yani düğün konuklarının gelişinde kullanılan bölümü ayırması nedeniyle takdirle anlatıyorsam, aynı Abdullah Gül hikayesini anlatmak zorundayım. E o zaman bu nasıl olacak? Siz bir Cumhurbaşkanı bakışı alabiliyor musunuz gözünüze böylece? Yani hediye almak suç mu? Nedir hediye? Aynı hediyeyi veren insan, burada bahsedilen herif Reza Zarrab. Biliyorsunuz daha önce de anlatmıştı. Hatta o kadar aşağıladı ki bu devletin memurlarını. Hani devletin memurlarına çok sahip çıkan MHP lideri var ya, o gün sahip çıkmadı. İstanbul Emniyet Müdürünü, trafikten sorumlu emniyet müdür yardımcısını nasıl aşağıladı adam? Ben dedi paralarını veriyorum, emniyet şeridini ben kullanıyorum kardeşim. Yalan mı? Yalan diyebilecek bir tane insan evladı çıkartın. Bir tane insan evladı. Adam açık açık kime paranın, rüşvetin nasıl verileceğinin sıralamasını yaptı. Memurlarla birlikte, onunla birlikte kime paranın önden verileceğini söyledi. Bir insan evladı çıkıp konuştu mu? Sayın MHP lideri buna konuşsun. Üstelik Ahmet Davutoğlu'nun sözlerinin devamında çok daha ağır ifadeler de varmış. Bugün gazete almış. Davutoğlu o dönem partiyi korumak için dört bakanın Yüce Divan'a kendi istekleriyle gitmeleri konusunda mutabık kaldıklarını, Cumhurbaşkanı ile birlikte aldıkları kararı bildirirken Zafer Çağlayan'ın bu konular konuşulursa çok farklı isimler devreye girer sözleriyle tehdit içerikli ifadeler kullandığını söyledi. E herkes hayatta konunun tarafları. Hadi konuşalım. Sayın MHP lideri bu kadar alınıyorsa hadi konuşalım. Ben size ne söyleyeceğini söyleyeyim. Bu konuda sıkıştırıldığında Ahmet Davutoğlu yalan söylüyor diyecek. Vallahi ben kendisini çok eleştiren bir insanım. Yazdığı kitap Stratejik Derinlik kitabı uluslararası ilişkiler açısından bir facia, gerçek bir facia. Ama ben size şunu söyleyebilirim, daha önce de kurduğum için bu cümleyi bu yayında. Ahmet Davutoğlu o tarz bir siyasetçi değil, yani parayla tuğrayla işi olacak bir adam değil. Vallahi değil bak. Yok ya bazı insanlarla olmaz kardeşim. Olmaz, biliyorum, tanıyorum da söylüyorum size. Parayla marayla bu adamı ikna edemezsiniz. Bak bu kadar eleştiren bir insan olarak söylüyorum. E dolayısıyla bu konuda yalan söyleyecek bir adam değil ki. Niye söylesin? Ne geçecek eline? Hadi düşünelim. Ne geçecek? Yani geçmiş dönemin dört bakanını, Muammer Güler'i, Zafer Çağlayan'ı, eski TOKİ bakanı Erdoğan Bayraktar'ı ve Egemen Bağış'ı. Diyelim ki eleştirdi. Ne geçecek eline? Bunun bir manası yok ki. Kardeşim konuşacak insanlar ortada bak ve sessiz kalıyorlar, yalandan top çeviriyorlar. Yalandan top çeviriyorlar. Hakkı Köylü'nün konuşması gerekiyor. O komisyonun başkanının ve sağa sola bakarak konuşmayacak, doğrudan düz konuşacak, düz. Aynı şekilde bu insanlara soracaksınız. MHP lideri bence bunu alınsın. Beka diyorsan beka buradan başlıyor işte. Devletin olanaklarının bir grup çapsıza rüşvet karşılığı peşkeş çekilmesiyle başlıyor bu iş. Ya bunun için sağcı solcu olmaya, dine inanmaya, inançsız olmaya falan gerek yok. Ne konuştuk biz? Toplum sözleşmesi. Toplum sözleşmesi bunun için var işte. Yani hepimizin ortak ürettiği kaynakların, devlet eliyle, devleti yönetenler eliyle çarçur edilmemesi. Doğru mu? Bunun için bir partiye oy vermeye gerek var mı? Yok. Yurttaş bilincine sahip olmak yeter. O zaman bu adamı dinleyeceksiniz. İddiası çok büyük. Çok büyük hem de. Başka, o zaman diyor, bu konular konuşulursa çok farklı isimler devreye girer. Kim o farklı isimler devreye girecek? Hadi düşünelim. En göklerden gelen bir karar. Zaten giriyor işte devreye. Sonrasında Ahmet Davutoğlu alınıyor görevden. Bunları konuşmayacaksak devletin bekasından nasıl bahsedeceğiz ki biz bu yayını izleyen ülkücüler? Size soruyorum. Ya böyle devlet bekası olur mu kardeşim? Boşver iktidarda hangi partinin olduğu, senin hangi partiye oy verdiğini falan geç. Hiçbir önemi yok. Vallahi yok. Ya sen yurttaş bilincine, hani diyorsun ya kul hakkı. İşte Ali Erbaş buna konuşsun konuşacaksa. Hadi anlatsın buna, bu soruya bir cevap versin. Nedir kardeşim bunun ölçüsü? Bak elimizde böyle bir şey var. Ve hala Adalet ve Kalkınma Partisi'nin sözcüsü Ömer Çelik çıkıp iki cümle kuramıyor. Kuramıyor, muhabiri yasaklıyor. Çünkü biliyor ki bu soruların devamı olacak. Bugün toplantı olsun, bugün Erdoğan Bayraktar'ın o sorularının üzerine yeni soru eklendi. Ahmet Davutoğlu'nun söylediklerine ne diyeceksiniz? Yasak, en temiz çözüm. Ne olacak ki? Bütün güç elinizde. Ondan sonra çıkıp ama yaradılanı severiz yaradandan ötürü falan diyorsunuz, yalan söylüyorsunuz. Böyle sevgi olur mu ya? Böyle vatan sevgisi, insan sevgisi, Allah sevgisi, böyle bir şey olabilir mi? Bunun için inanmana gerek yok ki kardeşim. Benim inanç üzerindeki hassasiyetim benim inanmamamla alakalı değil, sen inanıyorsun. Tamam, benim buna saygı göstermem gerekiyor. Senin inancın o, ben bunu sorgulamam ki. Sen nasıl benim hayatıma karışamazsan ben de seninkine karışamam. Ama bu ortak yaşam alanımız. Devletin kaynağı, biz üretiyoruz bunu. Hepimiz. Herkes yaptığı işle, verdiği emekle bu kaynağı ortaya çıkartıyor. Ve eski başbakan diyor ki bunu develediler kardeşim. Develediler, çaldılar bunu diyor. Ve engellendi o insanların yüce divana gidişi diyor. Hadi. Sonra MHP lideri ne diyor? Ezan kaçkınları, dua kaçkınları. Alakası yok ya. Bekadan söz edeceksen bundan söz edeceksin kardeşim. Beka bu. Hani dedim ya, kelime anlamı kalıcılık ama içinde ölümsüzlük anlamı da var onun. Mesela tasavvuf üzerinden baktığında daha çok ölümsüzlük üzerinden anlatılır. Beka hep öyle kullanılır. Ya bırak ölümsüzlüğü falan. Ne olur bunu konuşalım hadi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ülkeyi yönetemiyorlar diyerek eleştirdiği iktidarın çoklu organ yetmezliği çektiğini söyledi. Zaten çoklu organ yetmezliğiyle karşı karşıya kalan bir siyasal iktidarın Türkiye yönetme şansı yok. Tefeci tarafından teslim alınan bir tepe yönetici Türkiye'yi temsil edemez. Türkiye'yi çoklu organ yetmezliğinden kurtarmamız lazım ifadelerini kullandı. Süper. Aynı şekilde dün ben yayını izleyemedim ama sonra parça parça sosyal medya üzerinden takip etme şansım oldu. AKP İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe Yavuz Oğan'ın konuğu olmuş. Orada pandemi döneminde belediyelerin topladığı yardımlarla ilgili konuşmuş ve demiş ki paralel devlet olmaz, bunlar eksik işlemden kaynaklanıyor. Paralar belediyeye iade edildi. Kardeşim bu yalan. Bu yalan, üstelik çok kolay ispatlanacak bir yalan. O paralar iade falan edilmedi. Devlet el koydu o paralara. Neden? Belli ki bak ona el konulamayacağını sen de biliyorsun. Yanlış bir işlem ama çıkıp yalan söylemeyi tercih ediyorsun. Hadi bekaya bakalım. Bunun içinden beka çıkartalım kardeşim. Bu yayını izleyen MHP'liler, ülkücüler hep beraber hadi buyurun. Bu yayını izleyen samimi dindarlar, bundan beka çıkarsak ya. Kul hakkı falan hadi. İnsanlar gönüllü olarak, bak pandemi döneminde işsiz kalanlar için para toplandı. Aç kalmasın insanlar diye. Üstelik Ramazan'dı tam da. Çöküldü o paralara. Ses çıkarsana. Ses çıkarsana. Öyle diyorsun ya, kul hakkıyla gelme bana dedi yüce yaradan diyorsun. Bu kul hakkı işte. Kendi rızasıyla birine iletilmek üzere para verilmiş. O paranın develenmesi değil mi bu? Anca kafayı öne eğ. Yokmuş gibi davran. Değil mi? Ne kolay böyle hayat. Ondan sonra anlat vatan sevgisi, Allah sevgisi, kitap sevgisi falan. Devam edelim. Bugün Cumhuriyet Gazetesi'nin manşeti saray sahaya sürdü, Bahçeli destek verdi Diyanet İşleri Başkanı ile ilgili konu. Sorunları çözmekte aciz kalan Cumhur İttifakı son siyasi hamle olarak Erbaş'ı kullanıyor. MHP lideri de sahip çıktı. Erbaş'ın Ayasofya hutbesinde Atatürk'e lanet okumasını ve inanç siyasete yargıya yansımasın istiyorlar demesini unutan MHP lideri konuyu çarpıtarak tepkileri inanca başkaldırı olarak niteledi. Alakası yok. Alakası yok. Kaldı ki kimse sizin aynı şeye inanmak zorunda değil. Önce bu konuda kafayı bir netleyelim. Hiç kimse aynı şeye inanmak zorunda değil kardeşim. Önce herkes buna bir alışsın. Ne münasebet ya? Bak o gün verdiğim örneği bir daha vereyim. Rahatsız olmadın mı Yargıtay Başkanı'nın tavrından? Ellerini üzerinde cübbe varken dua etmesinden. Ya aynı Yargıtay Başkanı'nın Türkiye'de çok yok mu kardeşim? Bu ülkede yaşayan Hristiyan yurttaşlardan biri olduğunu düşün. Orada bunlar yapıldı, duaya el açmadı, duaya iştirak etti, bittikten sonra istavros çıkarttı. Ne olurdu Türkiye'nin hali? Ha? Anlatsana bana. Ya işine geldiği gibi herkes bir yerinden tutuyor. Böyle gerçek olmaz. Böyle gerçek olmaz. İşte ondan sonra bunu saklamak için bin tane laf uyduruyorsun. Beka diyorsun, dua diyorsun, kaçkın diyorsun. Yapıştır dur. Çan sesi hasreti içindeler bunlar. Alakası yok. Hiç alakası yok. Ondan sonra anlatıyor işte. Deizmin diyor, ateizmin, agnostizmin pençesinde olanlar. Bir de öyle büyük cümleler ki. Hani bütün Türkiye çözmüş gibi sanki bunları. Din üzerinde ortaklık sağladık. Deizm kaldı. Yani dini Tanrı'ya ulaşmakta aracı olmaktan çıkartmak, doğrudan kişinin kendi zekasıyla, düşüncesiyle Tanrı'ya ulaşması. Ateizm tamamen dinsizlik, Tanrı tanımazlık ya da agnostizm daha çok böyle bilinmezcilik diye tabir edilir. Bilinmediği için, görülmediği için ulaşılamayacağını anlatır. Bunlardan bahsediyoruz. Ya buna gerek yok, boş ver. Boş ver. Bütün dinlerin ortak özelliği, kitaplı dinlerin hepsinin ortak özelliği çalıp çırpmayı yasaklaması değil mi? Ya bana onunla konuş kardeşim. Geç bunları, hikaye anlatma bana. Bana de ki, evet bu insanlarla ilgili böyle bir işlem yapılması gerekiyordu. Yapılmadı. Bu ülkenin Diyanet İşleri Başkanı da kul hakkının çatır çatır yenmesine ses çıkartmadı desene. Erdoğan'ın yeni seferi. Cumhurbaşkanı Erdoğan şahsi katılım ya da video mesaj gönderme tercihleri ülkelere bırakılan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu görüşmeleri için 19-22 Eylül tarihlerinde Amerika'ya gidecek. Erdoğan'ın Amerikan Başkanı Biden'la ikili görüşme için istekli olduğu ancak netleşmediği belirtiliyor. Erdoğan New York'taki Türk evinin yeniden inşa edilen binasının açılışını da yapacak. Daha önce İsrail Cumhurbaşkanı ile görüşebileceğini söyleyen Erdoğan'ın Amerika'ya gitmesi durumunda Herzog'la bir araya gelebileceği dillendiriliyor. İkili görüşmeler Birleşmiş Milletler dışında olacak. Bakalım göreceğiz. Üretici kan ağlıyor. Çiftçi ekip biçmekten kaçıyor. Süt üreticisi ineklerini kesime gönderiyor. Bak Türkiye'nin gerçeği bu. Öbürü hikaye. Dua kaçkınıydı bilmem ne. İşler, agnostikler falan. Geç bunları ya. Pirinçte zarar. İktidarın açıkladığı taban fiyatları zarar eden çeltik üreticisinde vurdu. 60 yıllık üreticiler tarlalarını kiraya çıkardı. Esra Alusun haberi. Süt 3 lira. Artan maliyetlerden süt üreticisi de dertli. Markette 10 liraya olan sütü 3 liraya veren üreticiler çiftliklerini satıyor. 3. Üzümcü tatsız. Kilogram başı en az 16 lira bekleyen çekirdeksiz kuru üzüm üreticisi 12 ila 14 lira ile hayal kırıklığına uğradı. Destekleme primi istedi. 4. Üretim düştü. Satın alma gücünün düşmesi ve maliyetin artması yumurta üretimini yıllık bazda %1.7 azalttı. Tavuk eti de %1.7 geriledi. Ya sabah sevgili Necdet abi, Necdet Pamir bir mesaj yolladı. Çok güldüm gerçekten. Şöyle yazıyor mesajda. Bir hafta önce 17 liraya aldığım bir koli yumurta bugün 26 lira olmuş. Sanki tavuk horozdan boşanmış, nafakayı da bizden istiyor. Vallahi doğru. Doğru kardeşim. Ya bir hafta geçiyor içinde sadece. Nedir peki böyle bir savaş ekonomisi gibi sanki herkes coşmuş, dağılmış. Nasıl oluyor bu iş? Sonra beka. Al sana beka. Klasik beka bu işte. Bu ülkenin üreticisi üretip çıkartamazsa hepimizin bekası tehlikede. Hepimizin bekası. Bu ülkenin sıradan gıda ürünleri hepsi yok oldu. İşte sevgili Ali Ekber yazdı, Ali Ekber Yıldırım. Arpa ithal ediyorsun tonu 300 dolardan. E nereye gidecek kardeşim bunun sonucu? Arpa üreten insanlar ne yapacak? Daş mı yiyecek onlar? Sonra anlat. Cihat Tamer konuşmuş bugün Ali Ayaroğlu. Cihat Tamer önemli bir tiyatro sanatçısı. Burada da andık. Devekuşu Kabare'nin ilk kurulduğu günden beri önemli oyuncularından bir tanesi. Türkiye'de özellikle komedi türünün, kabare türünün çok önde gelen isimlerinden bir tanesi. Ferhan Şensoy'un cenazesinde 70 senedir bu ülkeyi din bağımlısı hükümetler yönetiyor dediği için gericilerin hedefi olan sanatçı Cihat Tamer, laikliğin Türkiye için elzem olduğunu söyledi. Kimsenin inancına bir şey söylemedim. Dini her şeye alet eden, suistimal edenler için konuştum dedi. Yerden göğe kadar da haklı. Ya kardeşim bak, inanıyorsan, samimi inananım ben diyorsan, lütfen soruma cevap ver ya. Çok basit bir soru soruyorum sana. Yargıtay başkanının orada ellerini açıp dua ettiği durumda şunu söyleyebilir misin? Evet ya, bence hiçbir sakıncası yok kardeşim. Bir Hristiyan yurttaş da orada Yargıtay başkanı olabilirdi. Orada mesela tören bitiminde stavros çıkardığında hiç rahatsız olmazdı. Ya bunu diyorsan ben seninle beraberim. Ama demeyeceğinden adım kadar eminim. Hikaye anlatma. Çünkü bunun arkası şuna gider. Bir dakika, o Yargıtay başkanı olamaz ki. Ben de sana sorarım, neden? Türkiye Cumhuriyeti'nin özgür yurttaşlarından biri değil mi? Eşit yurttaşlık temelinde vatandaşlık bağıyla bağlı değil mi Türkiye Cumhuriyeti'ne? Neden? Soru tıkıyor böyle. Anında yapışıyorsun, kafalar yere iniyor ya da yukarı kaldırıyorsun kafayı, ıslık çalarak devam ediyor. Sonra diyor ki, bakıyor şişmiş ortalık, beka diyor, kaçkın diyor, çan sesini özleyenler diyor. Hikaye anlatıyor ondan sonra. Eylem yasak, spor yasak. Yayının izleyiciler arasında var biliyorum. Cumhuriyet Kadınları Derneği. Özellikle bunu dinlerseniz çok sevinirim. Hani Afganistan'da Taliban'la birlikte devrim bekliyorsunuz ya. Afganistan'ın özgürleşmesi, kapitalizmden kurtuluş falan. Afganistan'da gerekli olmadığı, yüzleri ve vücutları görülebileceği gerekçesiyle kadınların spor yapmasına izin verilmeyeceğini duyuran Taliban, çoğunlukla kadınların öncülüğünde düzenlenen protesto eylemlerini de yasakladı. Eylemleri izleyen iki gazeteci gözaltında ağır işkence gördü. Fotoğrafları paylaşıldı. Dünya medyası da paylaştı bu fotoğrafı. Bizde tıs. Hiç ses yok. Hiç. Artık böyle yani resmen kasaptaki çürümüş ete dönmüş çocukların bedeni. İki gazeteci ya. Sadece eylemi fotoğraflıyorlar. Bak, kadınların spor yapması yasak. Neden? Ama daha bir hafta önceye kadar hepiniz övünüyordunuz Sayın Cumhuriyet Kadınları Derneği'nin değerli üyeleri ve profesör başkanı. Bizim A milli kadın voleybol takımımızla. Tutarsızlığın da bir tutarı olmalı ya. Yani hiç değilse tutarsızlıkta tutarlı olmak lazım. Değil mi? Ama sizden onu beklemek hata. Büyük hata hem de. Devam edelim. Sabah gazetesini görelim. Dünya pürü bak. Pırıl pırıl. Sabah. Aylan bebekten Batı ders almadı. Başkan Erdoğan. Başkan. Ege Denizi ile ilgili sempozyuma yolladığı mesajda dünyanın mülteci utancına vurgu yaptı. Geçebiliriz haberi. Çok manasız. Türkovak Ekim'de seri üretime başlıyor. Ya siz şöyle bir şey gördünüz mü arkadaşlar? Bu ülkenin kurumları, kurumların içindeki uygun olmayan liyakatsiz tipler nedeniyle yok edildi. Ama bir yandan da bu ülkenin ismi bile hala ağır olan kurumları var. Mesela Sağlık Bakanlığı bunlardan biri. Neden? Genç Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulduğu andan itibaren 1923'ün 29 Ekim'inden beri en önem verdiği kurumlardan bir tanesi. Yurt dışına bol miktarda öğrenci yollanıyor. 3 kuruş parası yok bu ülkenin. Öğrenciler yollanıyor. O dönemin tıp eğitimini en iyi veren ülkelerine, Almanya'ya gidiyorlar mesela, Fransa'ya gidiyorlar. Orada okuyup Türkiye'ye dönüyorlar. Hıfzı Saha Enstitüsü kuruluyor. Halk sağlığı ile ilgili çalışmalar yapmak üzere. Bugün iktidar kapattı tek tek. Hastaneler oluşturuluyor. Ankara'da bizim de örneklerini bildiğimiz eski hastaneler hepsi tek tek kapatıldı. Ama Sağlık Bakanlığı'nın bir isim ağırlığı vardı. Dün Sağlık Bakanı öğle saatlerinde bir duyuru paylaştı sosyal medyadan. Dedi ki saat 18'de normalin ötesinde önemli açıklamalar yapacağım bir toplantı olacak. Ne oldu? Ya artık hakikaten bakanlığı da batırdınız. Bakanlık da battı. Artık kimsenin salladığı yok. Ayın 11'inde aşı karşıtları miting yapacağız diyor Maltepe'de. Türk Tabipleri Birliği Genel Sekreteri bir mesaj yayınlamış. Sağlık Bakanlığı'na başvuruda bulunuyor. İçişleri Bakanlığı'na başvuruda bulunuyor. Diyor ki bak kardeşim, biz bununla mücadele ediyoruz. İki yıldır hayatımız kaydı. Ama bıkmadık, devam edeceğiz. De sen kendi genelgene aykırı olacak şekilde, yani insanların bir araya gelmeleri bugünün pandemi koşullarında uygun değil demene rağmen buna izin veriyorsun. Sonra diyorsun ki bana beka, kaçgın, dua kaçgını falan. Ha? Bizim bir İçişleri Bakanımız var yani, nerede? Bilen var mı? Adalet Bakanımız nerede bizim? İki ayrı gazetede çıkmış. Buradan görmeyelim bunu. Bu şuursuzluğu nasıl yaptıklarını. Çünkü bunlar güzel kapatmışlar Sabah gazetesi. Bu haberi sürmanşette yer alan bir haber var. O haberi Takvim gazetesinden göreceğiz. O manşete koymuş çünkü. Yalnız bir haber var. Cipimi de isterim diye. Cipimi de mi isterim? Masaya çık tepin istersen. Alacağız o cipi. Ha, o değil bu. Beşiktaş göndermek istediği ancak başarılı olamadığı Lens'ten gelen istekle çileden çıktı. Kullanmak için cip de istiyorum. Ya hocam, bu cip hikayesi dert ya. Bizim eski belediye başkanı Ankara'nın 25 sene yöneten hırsız Melih Gökçek demişti Bülent Arınç. Aynen bu ifadeyi kullanmıştı. O hala belediyenin cipini iade etmemiş. Mansur Başkan anlattı. İade etmemiş. Versene cipi. Babanın değil ki o senin. Sana ait değil. Versene, belediyenin o. Beşiktaş'ta Lens olunca anlatan, haber yapabilen insanlar mesela o bölümü yapamıyorlar. Masanın üstüne çık tepin istersen. O cipi alacağız. Vallahi bak, görürsün. Sözcü'nün bu sabahki manşeti miras yediler. 19 yılda devletin malını mülkünü satan iktidar 3 yılda 23 milyar liralık daha satış yapacak. Erdoğan Süzer'in haberi. Orta vadeli plana göre 2022-24 döneminde 23 milyar liralık daha özelleştirme yapılacak. Vallahi ne kaldı, ben de onu merak ediyorum. Manşet: Zafer Çağlayan beni tehdit etti. Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu'ndan şok sözler. İsmail Küçükkaya'nın yayınında söylediği sözler. Fox TV'de İsmail Küçükkaya o dönemin perde arkasını anlattı. İşte açıklamaları. Siz kendi iradenizle Yüce Divan'a giderseniz doğru olur dedim dört bakana. Hepsi kendini savundu. Bu konular konuşulursa çok farklı isimler de devreye girer gibi üstü örtülü tehdit ettiler. İsmail Küçükkaya soruyor. Haklı olarak. Sizi tehdit eden bakan hangisiydi? Ahmet Davutoğlu Zafer Çağlayan'ın ismini veriyor. Ayrıca bakan arkadaşların Yüce Divan'a gitmesini beklerken Cumhurbaşkanımızdan farklı bir talimat gittiğini öğrendim diye konuşuyor. Bak, iddia duruyor ortada. Hadi. Sayın Ömer Çelik, hadi buyurun. Alın, kısıtlamayın muhabirleri, bu soruyu sorsunlar, bir cevap verin buna. Beka, ezan kaçkını, dua kaçkını, çan sesi özleyenler falan, anlatsanıza. Ya var ya, hikayenin bini bir para. Bugün sevgili Çiğdem, U'yu bırakın da ikinci pisti anlatın diyerek İstanbul Havalimanı'nın ikinci pistiyle ilgili acayip bir yazı yazmış. O pistte yine kalyon inşaata, tesadüf, yine kalyon inşaata ihale verilmesini anlatmış. Şaşırdık mı? Asla. Asla şaşırmadık. Ama ben size başka bir şey okuyacağım. Bu yayın izleyicilerden de beslenen bir yayın, biliyorsunuz. Özellikle konuların uzmanları zaman zaman beni gerçekten çok daha farklı düşünmeye sevk ediyorlar. Çok teşekkür ediyorum hepsine. İstanbul'dan, Murat Erkılıç'tan bir mail aldım ben. Kendisi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iştirakı Metro İstanbul'un da mühendislerinden bir tanesi. Yani bu işi bilen bir mühendis. Diyor ki, ben diyor şu bakanın açıkladığı U ve M harfleriyle ilgili başka bir şey anlatmak istiyorum. Çünkü diyor insanlar çok basite alıyorlar. Aslında orada yaşanan bu değil. Bakın, seçim öncesi bakanlık İstanbul'da yaptığı metroların işletmesini İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Metro İstanbul'a veriyordu. Fakat seçimden sonra siyasi bir değişiklik olduğu için bakanlık kararıyla artık bakanlığın yaptığı metroların işletmesi yine bakanlığın kuracağı, ki isminin Uray olma ihtimali var. U'yu anladık mı? Uray, U-Ban. Uray, U-Y-U, bende bir hareketlenme oldu. Öyle. Bir iştirake verilecek. Yani aslında eski tabelalar değişmeyecek. Bu olayın çok ufak bir kısmı. Asıl önemli kısım yeni yapılan metronun işletmesinin artık Metro İstanbul'a verilmeyecek olması. Belediyeden alacak diyor, kendi işletecek. Ve örnek veriyor. Mesela diyor, yeni kapıdan havaalanına gitmek isteyen biri önce Metro İstanbul'un işlettiği bir hattına, M2 hattına binecek. Ardından Gayrettepe'de aktarma yapıp bakanlığın kurduğu iştirakin işlettiği bir hatta binmiş olacak. İki kere? Tabii, bir tanesini Ulaştırma Bakanlığı, bir tanesini İstanbul Büyükşehir Belediyesi işletiyor. İki kere. Halbuki diğerinde biletinizi aldıktan sonra gidiş yönünüze göre zaten tek ödüyordunuz. Konu genel olarak sadece bir isim değişikliği diye anlaşıldığı için elimden geldiğince bilgilendirmek istedim diyor. Çok teşekkür ediyorum Murat Bey. Çok teşekkür ederim. Hakikaten benim bilmediğim bir şey bu. Muhtemelen bu yayının izleyicilerinin de çoğunun bilmediği bir şey. Neden yapar bir devlet bunu? Ne gerek var ki kardeşim? Biz ülke mi değiştiriyoruz arada? Bak bu neye benziyor biliyor musun? Hani sen bayramlardan önce duyuru yapılıyor ya. İşte ey otoyollar falan bayramda açtım ulan bedava. Ama diye ekliyor Ulaştırma Bakanlığı altına. Devletin işlettiği, devletin kontrolünde olanlar bedava. Diğerleri öpecek. Hani çıkıyorsun mesela buradan böyle işte Ankara'dan gidiyorsun diyelim ki Mersin'e. Niğde otobanına giriyorsun. Öpüşe öpüşe gidiyorsunuz orada. Arada çıktığın bir bölüm var. Sonra girdiğin bölüm devletin otoyolu. İkisinin arasında fiyat farkı var. Aynı şey olacak. Ya sebep kardeşim. Bana anlat ya. Bana anlat. De ki bunun mantığı bu. Yok. Gördün mü bekayı? Bak bu beka işte. Paralel devlet diyorsun. Al resmen devletin içinde farklı uygulama getiriyorlar. Bu nereye gidecek peki ucu? Ya sonuçta bu paranın cebinden çıktığı insanlar, bu ülkenin yurttaşları %50'den fazlası asgari ücret düzeyinde para kazanıyor her ay. Günah değil mi bu ya? Kul hakkı bu değil mi? Beka bu değil mi soruyorum size. Bak bunlar zor, karmaşık sorular falan değil. Çok açık, çok net. İstanbul'da pek çok insanın sürekli olarak kullandığı bir hattan bahsediyoruz. Ya bu hepimizin hakkı değil mi? İşte bak bunu boğabilmek için uyduruyorlar o sözleri. Bekayı, dua kaçkınlığını, çan sesi özlemini falan. Üfür üfür söyle ya, ne olacak ki? Ondan sonra bana diyor ki kalkıp, işte sen Diyanet İşleri Başkanı'nı eleştiremezsin. Neden? Diyanet İşleri Başkanı dediğim bir memur ya. Neyini eleştiremem? Sıradan bir memur o. Hem de o kadar sıradan ki okuturduğu makamın ağırlığını da bilmiyor ayrıca. Rıfat Börekçi'nin makamında oturduğunun farkında bile değil. Neyini eleştiremem? Ya hikaye anlatılıyor işte, hikaye. İsmail Aktuman'ın bir haberi var. Bugün Sözcü Gazetesi'nin eteğinde en uçta kalmış. Samsun Havza'da İYİ Parti lideri Meral Akşener halkla buluşmuş. Yanına bir kadın gelmiş orada ve demiş ki biz padişah seçmedik, cumhurbaşkanı seçtik ama verdiği sözü tutmadı. Sen bizi kurtar. Bak bunu sıradan insan söylediğinde nasıl mücadele edeceksin? Sokaktaki insan söylemeye başladığında nasıl mücadele edeceksin? Kim öğretecek bu insanlara bu sözleri? Hiç kimse. Hiç kimse. İnsanlar hislerini anlatıyorlar artık. Çok zor bu saatten sonra işin. Gerçekten çok çok zor. Ve bugün hem Ahmet Hakan hem Abdülkadir Selvi Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'nun sözlerinin anlamını çıkartmışlar. İkisi de şöyle aldı. Allah'ım inşallah bugün Millet İttifakı'nda kriz çıkmıştır ya Rabbi. Ya yine mi çıkmadı ya? Ama o duadan vazgeçmiyorlar. Dertleri güçleri o. Bir günün bu sabahki manşeti tek bir fotoğrafa sığan AKP rejimi. Son zamanlarda ortaya saçılan kirli ilişkilerin merkezindeki isimlerden olan Azeri iş insanı Mübariz Mansivom'un anlattıkları mafya devlet işbirliğini deşifre ediyor. Sezgin Baran Korkmaz üzerinden işte beni Mehmet Ağar tanıştırdı kendisiyle diyor. Ve ondan sonra işte Bereket Öner'i 4-5 kez gördüğünü anlatıyor falan. Ağar bana ne güç katabilir? Beni en çok ilgilendiren bölümü bu. Ağar bana ne güç katabilir? 15 yıldır tanıyorum. Türk milliyetçisi olarak bildim. Herkesin dostu, kardeşi vardır. İhtiyacı olup evinde kaldığında ondan para mı alır? Hediye vermez mi? 7-8 sene diyordunuz ya. Mübariz Bey. 7-8 sene. 5 kuruş almadım. Hatta burada hesaplamıştık. 25 bin dolarlık bir villadan bahsediliyordu. Almadım diyordunuz. Bu nasıl bir kardeşlik hukukudur ya? Bunlar benim için diyor. Palmali şirketleri için büyük şeyler değil. Başkalarına belki büyük geliyor ama bizim için değil. Ha bak ezikledi bizi işte. Evet abi bize çok büyük geliyor ya. Lan ne düşük insanlarız ya. Hakikaten hayalimiz bile ufkumuz ne kadar dar ya. Bunlar benim için küçük şeyler diyor. Yani emin değil. Başkalarına büyük gelebilir ama bizim için büyük değil. Vay vay vay vay. Ağar'ın diyor 3 tane polis koruması vardı. Polislerden birini almasınlar dedi. Ağar cezaevine girdiğinde eşi de Bodrum'a gelmişti. Hanımının yanında polisin koruma olarak kalması için dönemin İçişleri Bakanı Muammer Güler'le görüştüm. Mümkünse Mehmet Bey'in bu koruması kalsın dedim. Bizi kırmadı sağ olsun. Vay arkadaş ya. Benim mesela Muammer Güler'le ilgili şöyle bir anım var. Bir kere yayına davet ettim. Tabii dedi. Boynu yoktu biliyorsunuz kendisini şöyle. Tabii tabii tabii kesin kesin dedi. Son görüşüm oldu. Vay arkadaş ya. Ne kadar, bunlar benim için küçük şeyler. Başkalarına büyük gelebilir de. Yani düşünsene hesabını yaptığın şey çok basit aslında. Yani yılda 300 bin dolardan bahsediyorsun. Yani 7-8 sene. 2,5-3 milyon dolar. Küçük, küçük. 3 milyon dolar. Küçük. 3 milyon dolar SMA'lı bir bebeğin kurtulabilmesi için alacağı fiyatı. İlacın fiyatı. 3 milyon dolar. Bizim için küçük bunlar ya. Yani. Evrensel'in manşeti 1,5 yıldır aklınız neredeydi? Dur dur ona girme, ben daha komiğini göstereceğim sana. Şuuru tamamen yitirdikleri için artık kendi iktidarlarını eleştiriyorlar. Farkında bile değiller. Vallahi bak çok film bir haber göstereceğim sana. Ve bu haberi neden manşet yaptığını yemin ederim kafalara taşlara vuracaklar. Aslında birilerini eleştirmeye çalışıyorlar. Yaptığı tamamen kendi eleştirisi. 1,5 yıldır kapalı olan okullarda tadilat yapılması Milli Eğitim Bakanlığı'nın aklına yeni geldi. Yüz yüze eğitime birçok okul tadilatla başladı. Öğrenciler başka okullara yönlendirildi. Birleştirilen sınıflar daha da kalabalıklaştı. Tekirdağ Saray ilçesinden bir örnek verilmiş. Dersim Ovacık Belediyesi'nden bir örnek verilmiş. Yani adamlar apar topar başladı diye. O kadar çok mail geldi ki okullar açıldığı günden beri. O kadar çok anlatamam size. Herkesin şikayeti genelde bu ilköğretim okullarının tadilatı. Kimi diyor ki ya tuvaletleri yapıyorlar çocukları. Kimi kapısı yeni yapılıyor okulun diyor. O girilen cümle kapısı. Arkadaş hakikaten yaz geçti ya. Evrensel Gazetesi birinci sayfadan hazır hatırlatmış. Yarın 11 Eylül'ün yıl dönümü biliyorsunuz. 20. yılı. Ve onun üzerinden bir değerlendirme. Ne oldu, ne yaşadık biz? Aslında bu sabah yayını biraz bunun üzerine yapmaya niyetlendim. Ama şu beka hikayesinin konuşulması gerekiyor. Biraz onu gönül rahatlığıyla vazgeçebilecek konular arasına aldım. Yine de burada konuşabiliriz. 20 sene önce 11 Eylül'de İkiz Kulelere saldırı yapıldığında, yani El-Kaide'nin saldırısının ardından bütün dünya işte radikal terör örgütleriyle falan yüzleşmek zorunda kalmıştı. Arkasından yaşananları biliyorsunuz. Afganistan'ın işgali, Pakistan'ın darmaduman edilmesi, Irak'ta yaşananlar, Suriye'de yaşananlar falan. Film film film. Geldiğimiz yer... Bugün Amerika Birleşik Devletleri vatandaşlarının da aralarında bulunduğu 200 kişinin ülkeden ayrılmasına izin vermiş Taliban. Bak izin vermiş diyorum. İzni ondan alıyorsun. Bu geçen 20 yılda ne oldu o zaman? Hani radikal terörle insanlar mücadele edecekti falan. Biz bu 20 yılı niye yaşadık ya? Al sana beka. Al sana Büyük Orta Doğu projesi. Anlatsana şimdi. Bunları kapatmak için büyük kelimeler bulman lazım. Doğa kaçkını mesela çok sağlam icat. Ciddi söylüyorum. Çan sesi özlemi duyanlar. Üfür üfür söyle ya, ne olacak ki? Ne oldu kardeşim? Bak bugün işte yarın 11 Eylül'ün yıl dönümü. Bütün dünyada düzen değişti. Uçaklarda, yani indiğiniz bindiğiniz uçaklarda güvenlik kontrolleri falan filan, özgürlük getirme iddiasıyla Amerika'nın bütün dünyayı işgali. O günden bugüne gelen radikal terör. Biz niye yaşadık şimdi bunları? Afganistan Merkez Bankası Başkanı'nın masada bu kadar Kalaşnikov duruyor. Lan biz niye yaşadık o zaman 20 yılı? Ne oldu?
Beka, beka.
Yersen daha çok söyleyen olur ya. Sen yuttuktan sonra, anlamı üzerine düşünmedikten sonra daha çok yiyen olur seni. Yeni Şafak Mehmetçi'ye emanet manşetiyle çıkmış. KKTC'nin kurucusu ve ilk cumhurbaşkanı merhum Rauf Denktaş'ın 9 yıldır bitirilemeyen Lefkoşa'daki anıt mezarı için sonunda harekete geçildi. Türkiye'nin de desteğiyle anıt mezar kısa sürede bitirilecek. Mehmetçik Denktaş için 24 saat saygı nöbeti tutacak. Kardeşim niye yapmadınız mezarını ya Denktaş'ın? Ya ne utanç verici bir şey ya. O devletin varlık sebebi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin varlık sebebi bu adam. Çok acayip bir haber var bugün. Yeni Şafak kullanmış. Diğer yandaşlar daha kullanmamışlar ama bu haber büyür. Ben size söyleyeyim. Osman Ozgan'ın haberi. adını söyleyelim de emeğine saygısızlık etmeyelim. Şu yeni anayasa taslak çalışmaları var ya, hani iktidar partileri kendi aralarında çalışıp duruyorlar, Cumhur İttifakı. Orada vatandaşa kanun teklifi verme hakkı tanınıyor diyor. 500 bin imza ile meclise kanun teklifi sunulabilecek. Her 500 bin imza için sunulabilecek mi? Vallahi bak, ben sana yekten söyleyeyim. Ben bunun bayraktarlarından biri olurum. Diyanet İşleri Başkanlığı kapatılsın kanun teklifi. Ben sana garanti ediyorum 2 milyon imzayı. Garanti ediyorum. Hadi koyalım. Hadi yapalım bunu bence. Yapalım. Bak ondan sonra sana göre devletin işleyişi nasıl tıkanıyor gör. Hemen mesela örtülü ödenek kaldırılsın. Ben adım kadar eminim 3 milyon imza bulunur ona. Hadi. Vallahi Odri meydan. Ondan sonra bak nasıl bir mücadele alanı oluyor bu. 3 milyon imzayla kaldırılsın, 3 milyon 101 bin imzayla kaldırılmasın kanun teklifi. Hadi abi yapalım bunu. Böyle buradan sallamak kolay seçim öncesinde, değil mi? Üfür. İstediğin gibi sallıyorsun nasıl olsa. Kime ne? Bak bu haber çok büyür. Diğer yandaşlar uyanamamışlar mevzuya. Osman Özgan'ın haberi gerçekten önemli. Buna bir mim koyun, bir yerde dursun. Çünkü bu çok büyük tartışma yaratır. Akşamın manşeti: evlat nöbetinde Berlin buluşması. 2 yıldır Diyarbakır HDP il binası önünde evlat nöbeti tutan anneler, PKK'nın kaçırdığı kızı için tek başına eylem yapan Maide T'ye desteğe Almanya'ya gidecek. 16 aydır o da nöbette, geçtiğimiz haftalarda Diyarbakır ziyaret etmişti deniliyor haberde. Diyarbakır anneleri de şimdi iadeyi ziyarete hazırlanıyor. Devam edelim. CHP'den İYİ Parti'ye Millet İttifakı bozulabilir. Bak haberi dikkatli dinle. Sabah ben bunu görünce ulan dedim, hayırdır inşallah, Abdülkadir Selvi mi yazmaya başladı acaba burada? Yok. CHP'li Aytu Atıcı, İYİ Parti ve Saadet Partisi ile olan ideolojik ayrılıklar nedeniyle Millet İttifakı'nın bozulabileceğini söyledi. İYİ Parti zaman zaman Millet İttifakı'na körü körüne bağlı değiliz mesajı veriyor. CHP ile Saadet Partisi'nin ideolojik birlikteliği de imkansız. AK Parti'nin MHP ile yaptığı ittifakta ise durum böyle değil. Cumhur İttifakı'nda ideolojik birliktelik var, orada ayrılık olmaz. Tam ayrılabilir diyor. Hayır öyle demiyor. Hayır öyle demiyor ki. İdeolojik birliktelik olan bir ittifaktan ve olmayan ittifaktan bahsediyor. Soru: Gezi'de ideolojik ittifak var mıydı? Efendim? İşte o yüzden bitmeyen kuyruk acısıdır. Bugünün yöneticilerinin bitmeyen kuyruk acısıdır Gezi. Şeytanlaştırmaya çalışır özellikle. Görüntüsü var. Haberin görüntüsü var. Yani polisin operasyonu var. Genç kadının kurtulması var. Ama bir yandan da bir gerçek var. Şilan Topal şiddet gördüğü gerekçesiyle boşanma davası açtığı eşi Mithat Topal ve iki arkadaşı tarafından zorla taksiye bindirilerek kaçırılıyor. Herkesin gözünün önünde kamerayla sabit. Polis operasyonunu kurtarıyor. Kaçırırken kelepçe takıyorlar kadına. Ya düşünsene, bayağı yani şehir eşkıyalığı nedir ama budur. Polis operasyonunu kurtarıyor, sağ olsunlar. Ya bu zihniyetin değişmesi lazım kardeşim. Görüntüleri izlediniz mi siz, etraftaki insanların bakışını? Bir tane abi var. O koşuyor, ne olduğunu anlamaya çalışıyor. O anlamaya çalışıyor gerçekten. Kadını ite kaka bindiriyorlar, taksinin kapısı kapanıyor, yapıştırıyor, gidiyor. Taksici. Bu ülkenin bakışını gösteriyor kardeşim. Sakat olan bu. Yoksa bu ülkenin polisinin o gücü var. Operasyonla lap diye aldılar kadını. Sağ salim. Tamam. Ama bu ülkenin bakışını gösteriyor. Sakat olan bu. Bizim bunun üzerinde durmamız gerekiyor. Neden bu zihniyet değişmiyor? Kocandır, döver de sever de. Fazla da dövebilir. Zaman zaman biraz elinin ayarı da kaçabilir. Böyle mi yani? Şiddete razı ol. Aman ölümlü dünya. Değil mi? Sonra şey yaparsın ya. Onların hikayelerinden oluşturulan televizyon programları var. Oturur ağlarsın orada, çok zevkli. Valla onlardan dizi yapıyorlar. Acayip eğlenceli. Ne kadar kötülük biriktirmişsin içinde. Toplum biriktiriyor. Ben biriktirmiyorum ki. Toplum razı. Dünyanın en güzel gazetesi bugün dünyanın en büyük saçmalığıyla çıkmış. Görmemiz lazım. Emeklilik maaşını artıran 3,5 yıl formülü. Şöyle 3,5 yıl yemiyorsun parayı, artıyor sonra. 3,5 yıl içinde ölebilir misin? Muhtemel. Ama ölmezsen var ya süper. Yemin ediyorum acayip artıyor. 3,5 yıllık emekli maaşın birikiyor. Düşünsene deli para. 37 bin eurodan hesapla. Çarpma çarpma boş ver. 6 ay çalışana 8 maaş tazminat. Hadi lan. 6 ay çalıştın 8 maaş. 12 ay çalıştın 25. Ben verdim. Esnafa da 83 milyar lira destek. 83 milyar mı? Hocam biri uyardı mı sizi acaba? 83 milyar Türk lirası bugünün, hani bugün Osmanlı'ya vursan kabaca 10 milyar dolar ediyor. Yeni paket mi geliyor? 10 milyar dolar mı? Öyle hesaplamadık ki, bana öyle demeniz. Onu şey yapalım biz ya. Rakama çok takılma. Rakama çok, bunu içsel bir yolculuk olarak düşün. Rakama takılmadan. Esnafa destek. Hep destek, tam destek. Tek başına tatil. Bize neyse haberi. Bengi Soral, Bensu Soral tek başına tatile gitti. O kadar uzağım ki ismi tutamıyorum ya. Ancak iş adamı eşi Hakan Baş eşlik etmedi. O da havuzda poz verdi. Gözündeki yaş ayrılık iddiasını güçlendirdi. Eşi gitmedi diye mi? Bir şey söyleyeceğim. İki gün önce PCR testini tamamlamadığı için bir hanımefendi balayına tek gitti. Kime anlatıyorsun abi? Kime anlatıyorsun ki? Bak şimdi haberin güzelliğine bak. Paraları uçurmuşlar. Türk Hava Kurumu böyle batırılmış. Devlet her orman yangınıyla gündem olan Türk Hava Kurumu'nun son 10 yılını mercek altına aldı. Türk Hava Kurumu'nun nasıl batırıldığı rapora şöyle. Anam 10 mu demişiz? Ney? 10 mu yazdınız? Güzel kardeşim 10 sene önce iktidarda kim vardı? Ha, biz onu hiç düşünmedik ki. Hiç düşünmedik onu işte. Ama bu öperler sizi bu haberden. Ben sana söyleyeyim vallahi büyük öperler. 10 yıl önce. 10 yıl önce bu ülkede bugünün iktidarı iktidardaydı yine. Dur içini okuyalım kız, çok eğlenceli. Vallahi 10 yıl önce bu parayı kim develedi? Suistimal var. Türk Hava Kurumu kötü idare edildi. Yetersiz yöneticiler ve suistimaller yüzünden borç miktarı yükseldi. Havacılık Vakfı'nın 9 şirketinden 4'ü battı. 5'i sermayenin tamamını kaybetti. Bankalara 1 milyar 214 milyon lira, 72 milyon euro ve 484 bin 476 Amerikan doları borç var. Çeşitli kurumlara ödenmesi gereken 33 milyon 813 bin 277 liralık yardım payı verilmedi. Çok güzel. Bunlar olurken siz havaya mı bakıyordunuz? Vallahi ne desen haklısın. Tamam, yani bu haberle ilgili teslim. Yapacak hiçbir şey yok. Yazmış bir de başlığa. 10 yıllık diyor dönemini diyor inceledik biz diyor. İnceledik onun diyor 10 yıllık dönemini. Güzel. Yani Türk Hava Kurumu bir kurum olarak mesela. Yani İçişleri Bakanlığı 10 sene önceki İçişleri Bakanı. Nasıl yani, bu soygun ortak mı diyorsun sen İçişleri Bakanı ile ilgili? Denetimi yapanlar. 10 yıl önceki Genelkurmay Başkanı. Ne diyorsun? Oy oy oy oy oy. Bu haberi hiç yapmasa mıydın acaba? Ya da 10 mu yazmasaydın? Hani insanlara yutturdun. Eski İnönü dönemi. İnönü döneminin şeyi o. Türk Hava Kurumu incelemesi. O çok eski ya. Ya aynı şey mi kardeşim? Aynı şey mi? Vallahi bildiğin yazmış. Sabah gazetesinde de sürmanşet bu arada bu haber. Ama o uyanmış mevzuya küçük kullanmış. Muhtemelen haber yapılsın diye yollandıktan sonra onların kafa bastı. Bir yandan da olan bir şey planlanıyordur şimdi. Okkanın altına biz gitmeyelim diye haberi kullanmışlar ama böyle değil. Bu yardırmış. Yardırmış bayağı 10 yıl diyor. Son 10 yılını mercek altına aldı. Lan 10 yıldır bu ülkede niye el atmadınız Türk Hava Kurumu'na o zaman? Tapkan montu giyen Tarım Bakanı mı beklediniz? Aşk olsun. Binali Bey'e büyük ayıp ettiniz. Onun da var aynı pozu. Evet. Başbakan üstelik. Eski Ulaştırma Bakanı. Çok ayıp. Çok ayıp. O dönemin İçişleri Bakanları falan. O zaman açın bir rüşvet soruşturması. Alaya gitsin tumbaya. Değil mi? Yani sen yazıyorsun güzel kardeşim. Ben bir şey yapmıyorum ki. Şuurun yok. Şuurun zaten sıkıntı bu. Şuursuzsun. Pegasus. Ali Sabancı'nın uçak şirketi Pegasus, turistlerin PCR testinden muaf olduğunu ilan etti. Tepkiler üzerine adres gösterdi. İçişleri Bakanlığı genelgesine bakın. Test sadece vatandaşlar içindir. Yabancılar bundan muaf tutulmuştur. Ali Sabancı zeki bir adam. Ben elimdeki teste ilişkin olarak kararnameyi yayınlıyorum diyor. Genelge var ortada kardeşim, boru gibi duruyor. İçişleri Bakanı'na söyleyin. Siz İçişleri Bakanı'na mı haber çakıyorsunuz? 2'de 2, tebrik ederim. Vallahi şöyle bir gazetede, hani normalde ilkokul 4 seviyesinde gazeteciliğe ilgi duyan her çocuğum, ben zaman zaman böyle eskiden çok giderdim, şey döneminde, pandemi döneminde gidemedim ama çok eğlenirdim. Yani ilk öğretim grubu çocuklarla gazetecilik konuşmak çok eğlencelidir. Vallahi onların acayip soruları olur. Bunu çok rahat çıkartırlar. Ve yemin ederim size şu baştaki Türk Hava Kurumu'nun haberini yapmazlar ha. Vallahi yapmazlar bak. Ciddi söylüyorum. Yandaş olsun yapmaz. Bunun kafa hiç çalışmıyor. Bir de çok sıcak çocuklar onlar böyle. Hani o çocukluğun sakınmasızlığı var ya, böyle lap diye soruyor aklına geleni. Ben oğlum kreşteyken onların kreşlerine gitmiştim. Kreş çocuklarıyla çok eğlenceli bir şey ya. Hepsi birbirinden şeker böyle alıp içine sokasın geliyor. O kadar güzel ki. Oğlumla işte 20 çocuk, belki biraz daha fazla, oturuyorlar böyle. Ya başlarken dedim ki gazeteci ne demek biliyor musunuz? Bir tane olan çocuğu vardı. Şu anda artık üniversite sınavına girecek. O dedi ki ben biliyorum, her sabah bizim eve bırakıyor dedi. Kapıcı gibi bir şey dedi. Dedim ki doğru. Doğru. Yani öyle bir şey işte bu. Yani sonuçta sana haber getiriyor. Onun hayallerini yıkmanın bir manası yok ki. Bana haber getiren adam gazetecidir. Sabahları bizim eve bırakıyor dedi. Sonra dedi ki ekmek de getiriyor bize yalnız dedi. Dedim ki her gazeteci ekmek getirmez. Bazı gazeteciler ekmek de kazanamaz hatta. Rezalet ya. Bildiğin rezalet. Yani hep birbirini sayfa yapmış. Genel yayın yönetmenini görevden alacaklar muhtemelen. Kafa sıfır sıfır. Şuursuz diyorum ya. Şuursuz. Emin 7. Emin 7 ne lan? 7 Emin var ya. Öyle bir şey değil ki o. 7 Emin öyle bir şey değil. Yani biz ona benzettik ya. Emin 7. Tersçe 7 Emin. 7 Emin. Yani zannediyor ki 7 tane Emin'den oluşuyor. 7 Emin var. Onlara diyorlar ki 7 Emin. 8 Mustafa gibi yani. 16 Hayri. Denizli'de 7 Emin otoparkı kapandı. İşletmecinin emanet edilen 50 aracı satıp kaçtığı anlaşıldı. Şahane haber. Şahane haber. Çok güzel. Vallahi. Hocam, benim eşim 3 hafta önce doğum yaptı. Bugün tıp fakültesi eşimoloji bölümüyle ilgili soruların tamamı. Benim eşim 3 hafta önce doğum yaptı. Yemin ederim sabah ben bu cümleyi okudum. Nereye gideceğini anladım. Siz de anladınız artık. 3 hafta oldu ya. Ancak kanama gibi akıntısı var. İlişkiye girmemizin sakıncası olur mu? Ya ben sana ne diyeyim ya? Yani ya arkadaş, bir nefes alsın kadın. Bir nefes alsın. Bir bırak. Bir nefes alsın. Hani çocuğunu görsün falan. Lohusalık kanamaları olabilir. Bu kanamalar doğum sonrası 6-8 hafta kadar devam edebilir. Bu sürede vajinal ilaçların kullanımı ve cinsel ilişkiden kaçınmak gerekir. Ancak kanamanın aşırı olması ya da kokulu bir akıntı enfeksiyona işaret edebileceği için mutlaka doktora gidin. Önce muayene, kontrol, tanı, sonra tedavi. Sonrasını da siz bilirsiniz. Tıp Fakültesi Eşimoloji Bölümü mezunu Doktor Nafiz Karagözoğlu. Nafiz Bey, benim eşim hamile. 5,5 aylık oldu. Yeter ya. Yok böyle değil. Tansiyonu yükseldi, sonra düştü. Bak şimdi soru bomba bugün, bomba. Böyle ara sıra tansiyonu çıkarsa babasının idrar söktürücüsünü kullanabilir mi? Aşk olsun. Aşk olsun. İlaçlar hepimizin. Babasının idrar söktürücüsü, annesinin gayta gevşeticisi hepsi olabilir. Lütfen. Lütfen ziyan etmeyin bunları. Sakın ha. Bak hocayı da delirtiyor. Koskoca eşimolog. Gebelik döneminde ortaya çıkan tansiyon yüksekliği sıradan bir durum değildir. Hem gebenin hem bebeğin hayati riskleri söz konusu olabilir. Mutlaka doktor tarafından muayene edilmesi gerekir. Gebelikte bazı tansiyon ilaçları kullanılabilir. Ayrıca sadece tansiyon yüksekliği değil, idrarda protein kaybı olup olmadığı da kontrol edilmelidir. İdrar söktürücüler bebeğin kan dolaşımını etkileyip ölümcül zararlar verebilir. Babasının idrar söktürücüsünü içinde de kaldı ya. Ziyan olacak ilaç ya. Hocam benim arkadaşlarım, Allah cezasını versin hepsinin, Hollanda'dan özel bir peynir getirmiş. Arkadaşlarım peynir ithalatçısı. Çok zengin insanlar. Vallahi böyle uçuşuyor havada yani, ne peynirler. Küflü gibi. Biraz yedim. Sabaha kadar başım ağrıdı. Peynirden midir? Şimdi burada hocanın biliyorsunuz bazı zamanlarda anlatmak istedikleri oluyor. Dili şişiyor fakat soru gelmiyor. Soru gel, kimsenin aklına gelmiyor. Hocam da oturup sakın. Sonra beklemediği anda soru geliyor. Ağrıtabilir. Tiramin dediğimiz madde peynirde bulunur. Solunumu artırır, tükürük ve salya oluşumuna yol açar. Kan şekerini yükseltir, kalp atışını hızlandırır, damar daralmasına ve migrene neden olur. Sinir sisteminden noradrenalin salgılatır. Allah belanı verir diyor yani yersen. Yediğiniz peynirdeki tiramin miktarı fazlaysa bu başınızı ağrıtmış olabilir. Uykusuzluk, tansiyon yüksekliği, stres, fazla kafeinli gıda tüketimi de baş ağrısı yapabilir. Eğer baş ağrınız devam ederse muayene olmanız şart. Hocam, 26 yaşındayım, mümkün ve şeker hastalığından korkuyorum. Şekerofobi, evet. Teyzelerimde şeker var ama hepsi de bayağı şişman. Şimdi burada bir ayrım yapmamız gerekiyor. Burada bir duralım. Ya şu bayağı sözünü ya kullanmayın bu sözcüğü ya da kullanıyorsanız düzgün yazın. Çok acı maalesef ama bildiğiniz bayağı olarak yazılır o. Baya diye bir şey yok. B-A-Y-A değil. Hoca da öyle yazmış. Gerçi diyeceksin ki hoca Türkçe mi biliyor? Sen de haklısın. Sen de haklısın da bayağı şişman. Kim? Teyzelerim. Ben de 81 kiloyum. Sorum. Peki ben risk altında mıyım? Hadi bakalım. Kilonuzu yazmışsınız ama boyunuzu yazmamışsınız. Evet hocam, ben de fark ettim bunu. Yazmıyorlar bunlar. Ailede diyabet öyküsü olanlar, sigara kullananlar, kalp ve tansiyon hastaları, bel çevresi geniş olanlar. Nasıl mesela geniş olanlar? Ha, biz de onu yazmadık değil mi? Ne mesela? Evet. Kilolu olanlar, bel çevresi geniş, ayrı onlar. Kilo, evet. Gebeliğinde 4 kilonun üzerinde çocuk doğurmuş olanlar, hareketsiz yaşam sürenler, stres altındakiler, şehirlerde yaşayanlar, sevip de kavuşamayanlar, o yok da, şeker hastalığı riski altındadırlar. Kafayı her şeye takma. Hocamın biliyorsun ilk tavsiyesi. Rahat ol. Rahat ol. Ya aman. Düzenli beslen, düzenli hareket et. Bol su iç. İç hastalıkları muayene uzmanına muayene ol. Gerekirse 75 gram glikozla 2 saatlik şeker yükleme testi yaptır. Ne? Ya bu ölümcül bu dediğim, biliyor musun? Bak bu muhtemelen gitti şu anda aile hekimini daraltıyor. Diyor ki 75 gram glikozla 2 saatlik şeker yükleme testi için geldim. Aile hekimi şu anda çırpınıyor ve diyor ki kardeşim bela mısın sen ya? Manyak mısın sen? Tek başına mı karar verdin buna? Hocaya sordum. Hangi hocaya? İstem kağıdını ver. Yok istem kağıdı. Düşünsene istem kağıdı bu. Takvim gazetesinin eşimoloji bölümü soruları. Aha diyor işte burada yazıyor. Bu benim diyor. Gerçi diyor 26 yaşındayım ve şeker hastalığından korkuyorum. Ben korkmuyorum ama diyor. Ben diyor istiyorum. Gerek 75 gram glikozla 2 saatlik şeker yükleme testi. Aile hekimi diyor ki kardeşim psikopat mısın sen ya? Muayene edelim. İhtiyaç duyarsan ben isterim lan zaten o tetkiki. Ben olma, ben teste geldim. Ben teste geldim kardeşim. Bunu yapacağız. Ya muayene edeyim. Ben oldum hocam muayene. Biz mektupla olduk. Ya ben bugünlük bilimsel anlamda eşimoloji bölümünün tıp fakültesinin en önemli bölümlerinden bir tanesidir. Uzmanlığı çok zordur. Valla. Çok uzun okurlar eşimologlar. Eşimolog olabilmek çok zor. Çünkü eşinin bin tane şeyiyle uğraşıyorsun. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Bugün iki kitap tanıttım. Bir tanesi biliyorsunuz daha önce de konuştuğum için üzerinde çok durmadım. Sevgili İlhan Taşçı'nın kitabı Rüzgarımı Kestiler. Kırmızı Kedi'den çıktı o. Ve çok şahsi bir hikayeyle aslında bir hasreti, aile dediğimiz kurumun, ki Yekta'nın kitaplarında da çok sık görürsünüz. Yekta Kopa'nın kitaplarında aile dediğimiz kurumun aslında birbirinden ne kadar sır saklayan bir kurum olduğunu bir parça anlatan çok şık bir kitap. Gerçekten kısacık bir kitap. Hafta sonu için süper bir tercih olacak. Emin olun okuduktan sonra diyeceksiniz ki ya çok güzelmiş, hakikaten iyi ki okudum. İkincisi de o kadar çok soru gelmiş ki yayın arasında. Jilber Yeremya Barutçuyan'ın Makro Mantarlar kitabı. Bu aslında bir ikinci kitap. İlk yayında onu söylemeyi unuttum. İlk kitabı Jilber'in Türkiye'nin Mantarları. Türkiye'nin Mantarları deyince hani zibilyon tane. Hangi biri diyorsun ama öyle değil. Ginkgo bilimden çıkmış. Bu arada yayın arasında çok soru geldi. Ya kitabı gösteriyorsun da 200 liraymış o kitap diye. Ne yapayım kardeşim? Ne yapayım? Yani bu bir referans kitabı. Herkes almak zorunda değil zaten. Hani referans kitabı böyle sürekli olarak açıp okunacak bir kitap değildir. Ayrıca içinde çok büyük emek var. Yani fotoğraflar bile o kadar önemli ki, o kadar çalışılmış, üzerinde detayla durulmuş ve uyarılar var. Bakın buralarda görüyorsunuz, şu yanlarda işaretler var. Mesela Gilbert şununla da uğraşmış. Olur yani, bir şekilde denk gelirsiniz ki çok ikaz ediyor. Sakın diyor, eliniz öyle bıçağı alıp mantar toplamaya falan çıkmayın. Bilmediğinizi sakın yemeyin, sakın. Ne olursa olsun. Size isterseniz 50 kişi çıksın şunu söylesin. Ya kardeşim biz yıllardır diyoruz, sakın yapma böyle bir şey. Ama yanlarına işaretler koymuş. İşte yenebilir, tehlikeli değil, yenebilir. Zehirlenme ihtimali az, kuvvetli, ölümcül, o ayrımları da yapmış. Hepsi de fotoğraflanmış. Böyle 15 sene üzerinde çalışıldıktan sonra ortaya çıkmış bir kitap yani. Ama dediğim gibi bir referans kitabı bu. Yalnız ben çok sevdim. Kendi adıma konuşayım. Çok sevdim hakikaten. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Haftanın sonunu beraber getirdik. Şimdi önümüzdeki hafta Cuma günü bir aksilik olmaz, ölmez sağ kalırsam burada Nazım Hikmet konuşacağız. Nazım Hikmet'i şöyle konuşacağız. Ben size bildiğinizin dışında bir Nazım anlatmaya çalışacağım. Diyebilirsiniz ki ya 70 senelik Nazım'ı bana nasıl bilmediğim gibi anlatacaksın. Bakmadığınız bir açıdan bakmaya çalışacağız. Ama Nazım'ı Nazım yapan gerçekleri, hasreti konuşacağız mesela. Özellikle hasreti konuşacağız üzerinden. Sadece vatan hasretini değil, evlat hasretini hiç eğip bükmeden konuşacağız. Nazım'ın hayal kırıklıklarını konuşacağız. İçinde bulunduğu görüşe, ideolojiye yaklaşımını, orada doğruluktan ayrılmadığı için aldığı darbeleri konuşacağız. Yakın olduğunu düşündüğü insanlardan yediği darbeleri konuşacağız. Bir dönem bu ülkenin ne olursa olsun hemen Nazım'ı, Sabahattin Ali'yi, Rıfat Ilgaz'ı tutuklamanın aklına gelmesini konuşacağız mesela. Bunların hiçbirini eğmeden bükmeden umarım bir aksilik olmazsa önümüzdeki Cuma günü yapacağız. Yani ayın 17'sinde, 17 Eylül'de. Önümüzdeki hafta bakalım ne getirecek bize. Umalım ki çok güzel şeyler getirsin. Bu hafta için çok teşekkür ediyorum hepinize. Gündemi çok karışık bir hafta oldu. Doğrudur. Gerçekten çok karışık bir hafta oldu. Ama biz alıştık yani, biz böyle yaşıyoruz bu ülkede. Ve oturup konuşma gerekçemiz de bu zaten. Farklılıklarımızı zenginlik olarak ortaya döküp bu ülkede iyi yaşama inadımızdan vazgeçmediğimizi her sabah söylemek. Evet, biz birbirimize benzemiyoruz ama birlikte yaşamak istiyoruz. Demokrasi zaten bu. O zaman oturup konuşacağız birbirimizden korkmadan ama küfretmeden, tehdit etmeden, küfretmeden, hakaret etmeden, bunları yaparak. Yapabilir miyiz? Vallahi yaparız. 6 yıldır yapıyoruz. 6 yılı bitirdik. 7. yılın içindeyiz. Bundan sonra da yaparız. Yeter ki birbirimizden korkmayalım. Ve derseniz ki bu yayın sürsün, ben de katkı vereyim. Katkı vermenin yolları nelerdir? Patreon.com'da Ünsal'ın adına küçük katkılarınızı iletebilirsiniz. Patreon.com Ünsal Ünlü. YouTube'dan ya da unsalunlu.com.tr adresinden kanala, YouTube kanalına lütfen abone olun. Paralı pullu bir şey değil, merak etmeyin. 5 kuruş harcamanız gerekmeyecek. Sadece ve sadece mail adresiyle abone olacaksınız. Sonra abone olduktan sonra yayını beğendiyseniz tabii şu yukarı doğru baş parmak işaretini tıklayın. Beğeni sayısı ne kadar artarsa YouTube'un bu yayını başkalarına tavsiye etme oranı da o kadar artacak. İzleyicimiz artacak. Yani daha çok insan bizimle birlikte olacak ve daha çok insan gerçeğin konuşulduğuna şahit olacak. Bunun dışında yayına maddi katkı sağlamak için YouTube'da katıl düğmesi var. Aynı düğme unsalunlu.com.tr'de de var YouTube bağlantılı olarak. 3 ayrı kategoride bu yayına destek olmak, maddi destek olmak mümkün. Aynı şekilde yayın sürerken şu dakika itibariyle de mesela bu yayına anlık maddi destekte bulunmak mümkün. Süper Chat uygulaması var, oradan yapabiliyorsunuz onu. Süper Sticker uygulaması var, aynı şekilde onlardan yapabiliyorsunuz. Ünsal@unsalunlu.com adresine bir mail atarsanız ben size katkı iletmenin başka yollarını anlatan bir maille yanıt veririm. Ama bunların hepsi tek bir yere işaret ediyor. Oysa bu yayını en büyük katkınız burada bulunmak. Burada olup birbirimizden korkmadan konuşmaya devam etmek. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Pazartesi sabah saat 9'u gösterdiğinde ölmez sağ kalırsam ben buradayım. Gelin hayatımızı konuşmaya devam edelim. Hepinize çok güzel, sağlıklı, huzurlu, bolluk, bereket içinde, sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü, çok şık bir gün ve çok şık bir hafta sonu diliyorum. Tekrar görüşeceğiz. Hoşçakalın.